Ayrım 2.
Tanımadığı bir başıbozuk için bunu saçma bularak sedire oturdu. Şişeyi kafasına dikip soluğu kesilene kadar içti. Sertleşen rüzgar karları savurmaya, camın ötesindeki görüntüleri lastikle siler gibi donuklaştırmaya başlamıştı. Karnına yayılan rahatlandırıcı sıcaklık damarlarından geçerek yüreğini kaplıyordu. Cigara ararken konyağın kekremsi tadını üst üste yutkundu. Nedir bu örttürdüğün? Bu mu? Bir bedevi havası teyzeciğim. Hep böyle mi gider yoksa yalnız bir yerini mi öğrendin sen? Size göre hep böyle gider ama bedeviler için farklıdır. Sakın maval olmasın Arap'ın yalellisi. Yalelli de sayılabilir. Hediye adlı bir kadın söylerdi bunu. Şam'a gittikçe dinlerdik. Dışarıya kulak verdi. Bir gürültü geldi de rüzgarmış. Coşardı Araplar, kendilerini yerden yere atarlardı. Yakalarını yırtıp göğüslerini tırnaklarıyla yolanlar olurdu. Şano'ya koşup kafalarını tahtalara vuranlar. Selime teyze suratını astı. Belki coşturucuymuş sözleri. Sanmam. Herif sevdiği kadını doğuramamış körpe deveye benzetiyor. Bildiğimiz deveye değil, ak deveye. Gözleri sürmeliymiş, ayak bilekleri ince, karnı gergin yuvarlakmış da. Yeter, anladım. Hem sorarsınız hem de anlatmaya meydan vermezsiniz. Selime teyze gazeteye döndü. Cemil damarına basmak için sordu. Önemli haberler var mı? Yok, hep bildiğimiz şeyler. Yangın yerlerinde karmanyolacılık sürüp gidiyor. Kalpazanlar yakalanmış gene para basarken. Nuriye Hanım adında bir utanmazı polisler tutmuş. Reaya kadınları gibi açık saçık gezerken şehzade başında. Başka bir şıllık, asker elbisesi giymiş, oynaştığı herifli sinemaya gitmiş. Foyası meydana çıkınca ahali az kalsın paralayacakmış. Başımıza taş yağmadığına şükür. Bunca savaş oldu, kan gövdeyi götürdü, Allah bize niçin acımaz? Neremize acısın? Köprüden Kadıköy'e giden vapurda Türk hanımlarına yabancı askerler sarkıntılığa kalkışmışlar. Biz bir yandan birbirimizi öldürüyoruz sokak ortasında, bir yandan da harp divanlarımız asacak Müslüman arıyor. Selim Hanım sanki arananlardan biri de Cemil'miş gibi ürkek bir sesle sordu. Bugün sokağa çıkacak mısın? Yok, hayır. İyi ki bu havada kovulan çıkmaz. Otur sıcacık. Sırt üstü uzan da kemiklerin dinlensin. Selime teyze gözlüklerinin üstünden yeğenine dargın dargın bakarak cigara yaktı. Ak saçlı, pembe yanaklıydı. Etine dolgundu. Kışın romatizmaları azdığı için köşe minderinden pek kalkmıyor, yaz gelene kadar bu alt odada kalıyordu. Gittikçe sertleşen rüzgara bir zaman kulak verdi. Cemil, şimdi denizde olanlara Allah'tan destek isteyecek diye bekledi. Öldürdükleri adamı tanıyor musun? Yo, mapustan kaçmış, Bekir Ağa bölüğünden. Kaçmadı, kaçırdılar. Yanına kattıkları subayı kaçıranlar vuracakmışlar da olmaz demiş. Bugün de polislere kıyasıya atmamış. Kim söyledi? Polisler. Şaşılacak şey. Merhametli desem Ermeni sürgününde binlerce insan öldürtmüş, çoluk çocuk. Belki öldürtmemiştir. Öldürtmese yargılanmaktan niçin korksun da canına kıysın? Neriman çok üzüldü. Azarlarsın diye sana göstermedi ama ağladı bir zaman. Saklandığı yerden çıkmasaydı ölmezdi. Yaşamakta olurdu şimdi bizim gibi diye ovundu. Susup rüzgarı dinledi. Oğlanı çağırmaya çıktıydı. Oturup ağlamasın. Gelse de bize birer kahve pişirse. Sesleneyim mi? Bırak. Varayo'a ağlaması hiç hoşuma gitmiyor. Kıyametleri koparacağım ama sokak ortasında güpegündüz takır takır adam öldürülen bir yerde hadi sen ol da ağlama bakalım. Ne kötü günlere kaldık. Adam bir yolunu bulup savuşmuş. Canını kurtarmaya uğraşıyor. Hükümetin kolu uzundur. Bırak yakalasın. Bırakmaz namussuz. Kime söylüyorsunuz? Polislere mi? Polislere neden söyleyecekmişim? Hiç üstüme vazife değilken haber verene söylüyorum. Doktormuş o herif de. Saraylı Hanım polise sormuş. Bahşiş mahşiş, nişan mişan verirler mi namussuzluğuna karşılık, yoksa şanı şerefi için mi yaptı bu işi? Demiş. Nişan mı kaldı bugünlerde hanım? Verseler verseler 5-10 lira rakı parası verirler, demiş polis. Sağ yakalasaydılar asarlar mıydı %100? Bilmem, sanmıyorum. Valiler de emir kulu sayılır. Böyle işler için bence hükümette olanları asarlar asarlarsa. Ortalıkta bir asıp kesmek lafıdır gidiyor. Hoca Yahya Efendi, Fulya tarlasında vuruşulduğunu duyunca önden bir iki kopuk salmış. Sonra cübbesini toplayıp geldi. Cemil oğlumu merak ettim, dedi. Ayaküstü konuştuk biraz. Askerlikte mi kalacak, yoksa çekilip başka bir iş mi tutacak, diye sordu. Bizi görmeden kestirip atmasın, dedi. Başka bir şey daha söyledi ama. Neymiş? Aklıma gelen mi? Bunda gülecek ne var? Aklıma gelen mi dediğini biri duysa aklım var sanır. Şu dünyada girmediğin savaş kalmadı da ne oldu? İngiliz'e yenildiniz. Bunca düşmanı memlekete doldurdunuz. Çanakkale'de bu kadar insan öldü. O gün sokmadığınız gemiler şimdi Beşiktaş'ın önünde yatıyor. Aklını başına devşir. Dedelerimiz ne demiş? Yuvarlanan taş yosun tutmaz demiş. Benim hesabımca sen 32'ni bitirdin, 33'üne girdin. Balkan'dan sonra beni dinleyip evlenseydin, şimdi boyunca oğlun olurdu. Yeniden mi başlayacağız teyzeciğim? Kaç kere söyledim, biz Yeniçeri takımıyız. Bizim yasamızda emekli olmadan sakal koy vermek de yoktur, evlenmek de. Bir de utanmadan eğleniyor benimle. Gençlik her zaman böyle kalmaz. Eyvah dersin ama iş işten geçmiş olur. Peki, peki uzatma. Hoca Yahya Efendi'ye ne diyelim? Bunlar Yeniçeri takımıymış. Maskaralık istemez. Maskaralık istemez diyorsunuz. Önümüze düşen oldu da hayır mı dedik? Selim Hanım gözlerini kırpıştırarak şüpheli şüpheli baktı. Önüne düşen olsa? Düşen olsa, bizi isteyen uygunca bir hanım da bulunsa, ben de evet hazır ki, oynaya oynaya. Bak, böyle söyleyeceğim Yahya Efendi'ye. Caymak yok. Askerliği bırakmak işi ne olacak peki? Durun bakalım. Hiçbir şey düşünmedim daha. Bize şimdilik yarım aylık veriyorlar. Sürdüğü kadar sürmez bu böyle. Gün olur düzelir. Bakın ne dersiniz? Cemil çok duygulandı. Sağ olsun dedi, dersiniz. Saraylı Hanım teyzenin de bir isteği var senden. Emretsin baş üstüne. Diyor ki, 72,5 millet ayakta. Her gün gazetelerde türlü türlü uygunsuzluklar okuyoruz. Subaylara sataşıyorlar, diyor. Peki? Rica ediyor. Bizi severse sivil giysin, yanına silah almasın, dedi. Anlıyorum ama. İçeri giren Neriman'a güldü. Boş yere üzülüyorsunuz. Herkes kime sataşacağını bilir. Neriman meraklandı. Neymiş anne? Cemil abim ne diyor? Ne diyecek? Bu kız nerede kaldı? Hani bizim kahvemiz, diyor. Neriman kahve takımını getirip mangalın önüne çömelince Selim Hanım Enver'i sordu. İçeri girmiyor. Sinirleri bozulacak diye korkuyorum. Aklı fikri öldürülen adamda. Gitmiş bakmış, kan görmüş. Aslında bir şey gördüğü yok ama görmüş gibi anlatıyor. Cemil dayım askerde çok adam öldürdü mü diye sormasın mı? Sahi, siz hiç adam öldürdünüz mü kendi elinizle, göz göre göre Cemil abi? Yok, topçular göz göre adam öldüremezler isteselerdi. Neriman Cemil'in alay ettiğini anlayınca somurttu. Öyleyse daha kıyıcı olur topçular. Gözüyle gören ne de olsa biraz acır. Siz gülüyorsunuz ama ben üzülüyorum. Adamın hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Nasıl bunalttılar güpegündüz? Bir aralık iki yanına bakmış. Ayaklarını yere vurup tepelerin arkasına sıçramak geçmiştir içinden eminim. Savaşlarda da böyle mi olur? İnsan savaş meydanlarından uzaklarda bulunmayı ister mi bunalırsa? Bilmem, unutmuşum. Savaşa ilk girdiği gün insan, evet, biraz sarsılır. Bütün kurşunlar döne dolaşa gelip beni bulacak sanır. Tam tamına böyle değilse de buna yakın bir şey. Neriman kahveyi fincanlara boşaltırken Cemil'in yüzüne dargın dargın baktı. Cemil, topçuların yufka yürekli olduklarını ileri sürdü. Bir de hikaye anlattı ama kadınları güldüremedi. Neriman mutfağa gidip Selime teyze de gazeteyi eline alınca kalktı, ayaklarını sürüyerek yukarı çıktı. Kemiklerini kütürdeterek gerindi. İstanbul'a geldi geleli üstünden bir türlü atamadığı yorgunluk sanki dinlendikçe artıyordu. Sedire oturdu. Gözlerini kırpıştırarak Doktor Reşit Bey'in siperlendiği ağaca daldı. Karlar kurşun renkli gökte kömürleşmiş kağıt parçaları gibi savruluyor, üstüne kara karlar yağan bir dünya doğup büyüdüğü bu mahalleyle beraber yavaş yavaş yabancılaşıyordu. Aslında bu yabancılık 17 yaşında harp okulu öğrencisiyken apansız taş kışlaya götürülüp yer altında penceresiz bir hücreye tek başına kapatıldığı gece başlamış, bir daha da yakasını hiç bırakmamıştı. Hücrenin havası günlerdir değiştirilmemiş bulaşık suları kadar iğrençti. Yerde insan pislikleri vardı. Yatacağı tahta sedirin üstünde kedi kadar fareler telaşsız dolaşıyorlardı. Ancak 2 hafta sonra ışık vermişler, 5 hafta sonra yukarıdaki odalardan birine çıkarmışlardı. Yakalanan Jön Türk takımıyla ilgisi olmadığı anlaşılıp salıverildiği zaman annesini yatakta buldu. Arama yapmak için ev basılınca oğlum asılacak korkusuyla sağ yanına inme inmiş dili tutulmuştu. Gözleri tanımadan bakıyordu. Oğul acısı yüreğinde bir daha çözülmemek üzere donup kalmıştı. Cemil'i tanıyamadan öldü. Cemil üstüne çöken sürekli tedirginliği zorlayarak eski yaşayışını sürdürmek istemişti ama sorguda geceyi beraber geçirdiğini söylememek için her şeyi göze aldığı sevgilisi de artık eski sevgili olmaktan sanki çıkmıştı. Meyhanelerde, balozlarda, hovardalık arkadaşlarında bile artık tat tuz yoktu. O zamana kadar hiç ilgilenmediği Jön Türk gazetelerine merak sardı. Gizli derneğin Süleyman Paşa koluna yazıldı. İhtilalci yasak yayınları Yeni Cami'deki Arap Şemsiyeci'den, Eminönü'ndeki Berber Bektaşi babası Hacı Haşim Efendi'den, Halıcıoğlu'ndaki meyhaneci Dimitri'den alıp Harbiye'deki arkadaşlarına dağıtıyordu. Subay çıkınca Rumeli'ye gönderilmeyi, topçuluğu bir yana bırakıp Makedonya'da çete boğuşmalarına katılmayı sağladı. Karanlıkta patlayan silahların mavzer mi, manliher mi, gra mı, keller mi olduğunu, ete deyip değmediğini, günlük raporlardaki üç yerinde bir buruk gibi sözlerin, üç ölü bir yaralı anlamına geldiğini kolayca öğrendi. Ün almak için değil, dost düşman hiç kimseden geri kalmamak için Rodop dağlarında sosyalist Sandanski'yi, Paniçe'yi, Lubniçe Balkanlarında nasyonalist Sarafov'u, Garvanov'u aradı. Pusulara girip çıktı. Bombalı baskınlar düzenledi. Vardar Yenicesi Gölü'nün ortasındaki sazlıklarda Yovan çetesinin sığınağını dağıttı. Ulah köylerinde atıcılıktaki ustalığıyla gümüş kakmalı Karadağ tabancaları, antika Venedik tüfekleri kazandı. O sıralar Makedonya cephe gerisi olmayan bir savaş meydanıydı. Milletler yalnız başka milletleri değil kendi kendilerini de vuruyorlardı. Bir an dalgınlık ölümdü. Her dönemeç, her ev, her ağaç, her cami, her kilise, hatta sevgili yatakları bile pusu yeriydi. Her yanda soygun, yangın, ölüm kol geziyordu. İş durmuş, ekip biçme, alışveriş, okuma yazma durmuştu. Her şey selin önünde sürükleniyor gibiydi. Bu durdurulmaz sürüklenişte Osmanlı ordusunun lime lime üniforması büsbütün paralanıyor, yamalar uçuşup erlerin subayların etleri edep yerlerine kadar açılıyordu. Her yer değişmenin ya da batmanın kaçınılmazlığını ispatlamaktaydı. Cemil bir yudum konyak içti. Atıf cemiyetten Abdülhamit'in son dayanağı Müşir Şemsi Paşa'yı vurma ödevi aldığını sıcak bir Temmuz gecesi apansız söylemişti. Şakalaşır gibiydi. Lacivert gökyüzünden bir yıldız aktı. Patriot Ömer, Nazmi, kendisi sırt üstü yattıkları hasırdan dirseklerine dayanıp hemen doğrulmuşlardı. Bitişik evde Patriot'un ulah sevgilisi Nina, iştahlı sesiyle konyak gibi acı bir çingene şarkısı söylüyor, Atıf, dünyayı, yaşamayı kucaklamak istiyor gibi kolları iki yana açık, sırt üstü yatmış, zevkle dinliyordu. Gözleri yıldızlarda vasiyet etti. Korvet kaptanı İsmail Hakkı'ya yazarsınız. Kızı nikahlasın. Şimdiye kadar şakaydı bu eniştelik. Şimdi ciddi dersiniz. Hürriyeti kazanmadan olmaz diye halt etmesin. Atıf yatar yatmaz uyudu. Üç arkadaş karanlıkta cigara içtiler bir zaman. Atıf'ın çaldığı keyifli ıslıkla uyandılar. Tabanca seçiyordu. İlk sevgilisiyle buluşmaya giden, şıklığa meraklı bir asteğmen gibi tertemiz pırıl pırıldı. Manastır postanesinden çıkan Şemsi Paşa'yı her zamanki serin kanlılığıyla vurup düşürdü. Bu arada üç arkadaş meydana bakan evlerden birinin penceresinden filintalarla gelişi güzel ateş ederek Atıf'ın kaçmasını kolaylaştırmaya çalışıyorlardı. Üç gün sonra bir perşembe sabahı Manastır Harp Okulu ders nazırı Yanyalı Binbaşı Vehip Bey bir top arabasının üstüne çıktı. Hürriyet'in ilk konuşmasını şöyle bitirdi. Yaşasın Manastır kahramanları, yaşasın Ohri fedaileri, yaşasın İzmir tümeni arslanları, yaşasın vatan, yaşasın millet, yaşasın cemiyet, yaşasın ordu. Vatandaşlar, ya anayasa ya ölüm. Sonra Yemen, Haran, Arnavutluk isyanları. Sonra Trablus yenilgisi, Balkan rezilliği. Sonra Sarıkamış, Kanal, Çanakkale, Galicia. Sonra Irak-Filistin cepheleri. Sonra Bozgun. Bozgun bile değil, batmak bu. Cıvık bir şeyi silmek istiyor gibi Cemil elini yüzünden geçirip konyak şişesini aradı. Sonra bu bitmez tükenmez yorgunluk, dinlendikçe artan bu pelteleşme. 33 yaşındayken 100 yaşındaymışsın gibi yaşamaktan bu usanmışlık. Sevdiğin kadını bile adam gibi özlemeye üşendiren bu. Karşı tepeye baktı. Bir filinta olsaydı, tanıdık bir filinta, tabancalı herifi düşürebilir miydik buradan? Bir yudum konyak içti. Düşürürdüm. Çekilmesini sağlardım. Kapıyı tutardı. Gözlerini kıstı. Tutardı da ne olurdu? Keşke tutsaydı da ne olacağını o zaman düşünseydik. Bir gürültü duyarak aşağıya kulak verdi. Alışamadınız bize, yerleşemediniz bir türlü. Adınızı çağırsalar silahınızı kapıp koşacaksınız. Neriman'ın umutsuz, korkulu sesini omuz başında sanki duyuyordu. Cemil, Cemil abi. Ne var, kapı mı çalındı, polis mi? Susun, yavaş. Neriman biraz önce duyar gibi olduğu fısıltıyla konuşuyordu. Polis değil, dün akşamki teğmen, sizi sordu. Bilmiyorum evde mi dedim, çıkmış diyeyim mi? Saçmalama, zorla kalktı. Şişeyi sedirin arka minderine dayadı. Eşele şu mangalı sen. Kolunu Neriman'ın beline doladı. Ürkek oldun, boynunu öptü. Boşuna, vallahi boşuna. Kahveyi çabuk getir de savalım hemen. Neriman annesinin odasına girince kapıyı açtı. ''Oo sen misin Teğmen? Buyur, hayrola?'' ''Rahatsız oldunuz yüzbaşım.'' Teğmen Faruk topuklarını vurup selam verdi. ''Maksut Bey yolladı beni, rica ediyor.'' ''Geç, geç hadi.'' Cemil terlikleri gösterip kapıyı örttü. ''Giy şunları ayağına.'' ''Hiç girmesem, nasıl olup da ayakta durabildiğine şaşılacak kadar yorgun görünüyordu.'' ''İşim acele yüzbaşım.'' Uzattın, çıkar kaputu. Maksut Bey selam söyledi. Mümkünse uğrayacaksınız bugün karakola. Daha doğrusu uğrayacaksınız mutlaka. Sivil giyinsin mümkünse dedi. Oda kapısına bakarak sesini alçalttı. Tabancanızı da alacaksınız yanınıza. Tabanca mı? Bir şey mi oldu patriota sakın? Patriot Ömer Bey'e mi? Yok hayır. İyi öyleyse. Hadi gir, kahve içmeden olmaz bu havada. Teğmen Faruk kaputu çıkardı. Göğsü daracık, omuzları, dirsekleri, diz kapakları sipsiriydi. Yenilmiş Osmanlı ordusunun üniforması içinde incecik boynuyla büsbütün çelimsiz görünüyor, herkesten fazla üşürmüş gibi insana acıma veriyordu. Cemil sedirde yer gösterip mangalı önüne sürdü. Duydunuz değil mi Reşit Bey işini? Evet, harp divanına telefon etti polis, müjdeyi verdi hemen. Faruk pencereden baktı. Şurada mı vurmuş kendini? Çocuklar öyle konuşuyorlardı. Ağacın dibinde. Çok üzüldü Maksut Bey. Az kalsın başını derde sokuyorduk Cemil'in, dedi. Sizi karıştırmak istemediydi hiç. Bak sen. Patriot Ömer Bey bir türlü inanamadı. Koca İstanbul'da adamı saklayacak güvenilir bir yer bulunamadığına. "Beni dinle Teğmen," dedi. "Git şimdi al Reşit Bey'i. Söyleyeceğim adrese teslim et. Gerisine karışmayın. Yaz bakalım aklına adresi," dedi. "Ona kalsa hiç size sormadan getirecektik rahmetliyi buraya." Cemil bir an düşündü. "Doğru. Çıkarı da buydu bunun. Neden dinlemediniz Patriot'u? Hiç de gerekli değildi sormak. Olmaz diyebileceğimi nasıl düşündünüz? Hayır, seni suçlamıyorum. Bu kadar kılı kırka yarmazdı benim bildiğim Maksut Arap. Aklınızda bulunsun. Böyle durumlarda eski komitacıları dinleyeceksiniz. Vah vah, Patriot'un dediği yapılsaydı ölmezdi adamcağız. İnanır mısınız, bir ara Patriot Ömer Bey'in saklandığı eve götürmeyi bile düşündük. Akıl alır şey değil. Reşit Bey iddiaçıların ileri gelenlerinden. Nerede bunca iddiaççı? Devlet daireleri bile ellerinde daha. Bunca kabadayı, bunca fedaiye ne oldu? Arapoğlu beni düşüneceğine, güpegündüz yer değiştirilemeyeceğini akıl etseydi ya. Faruk'un sapsarı yüzü, mavi gözleriyle yarım kalmış yağlı boya bir portreye benziyordu. Cemil ellerini ısıtan delikanlıya bakarken daldı. Şimdi burada Teğmen Faruk'un yerinde Doktor Çerkez Reşit Bey oturmakta olacaktı. Bir meslektaşı tarafından ele verilmeseydi. Nedir bu rastlantı denilen rezillik? İkisinden biri bir an bir cam mekana baksaydı, ikisinden birine saati sorsaydı bir çocuk, bir sürçme, bir an durup bir şey tasarlama, bir mendil, bir kağıt unutup almak için geri dönme. İnsanların kaderinde ne korkunç değişmeler yapabiliyor. Daldığı için özür diler gibi gülümsedi. Bak arkanda konyak var, iç bir yudum. Konyak mı? Teğmen Faruk dönüp baktı. Ne güzel, şişeyi aldı. Sağ olun yüzbaşım. Kaçırma işine katılanların Patriot Ömer Bey'den başka hepsi yakalandı. İşkence ederler de Reşit Bey'in saklandığı evi söyletirler diye korktuk. Şişeyi ağzına götürürken kapı vurulunca sanki dünyada kendilerinden başka canlı kimse kalmamış gibi şaşarak irkildi.